Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki bize indirmiş olduğu, yani tüm insanlığa indirmiş olduğu ayetlerin bir kısmını daha anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak ayetleri iyi bir şekilde kavramayı nasip eylesin. Bugün anlamaya çalıştığımız ayetler evlilikle alakalı. Konu başlığımız da İslam'da evlilik. Bugün iki hanımefendi ile beraber bu dersi yapıyoruz. Zaten vakfımızın bütün faaliyetlerinde yer alan bu hanımefendiler. Özlem Ata hanımefendi vakfın kuruluşundan beri buradaki çalışmalara katılmış olan bir hanımdır. Kendisi edebiyatçıdır. Zeynep Dönmez hanımefendi bizim İngilizce sitenin yöneticisidir ama sadece İngilizce ile değil her şeyle gece gündüz durmadan uğraşan, Kur'an mealiyle gece gündüz uğraşan bir hanımefendidir. Her ikisi de annedir. O açıdan da evlenmeyi dışından da içinden de bilen tecrübeli hanımlardır. Şimdi nikah kıyıldığı zaman okunan bir ayet vardır. O ayeti okuyarak başlayacağız. Sonra konumuza devam edeceğiz. Nur suresinin 32. ayetinde Allahü Teala bize şu emri verir. Bize derken bütün Müslümanlara, bekarlara değil, evli olmayanlara değil. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ İçinizden evli olmayanları evlendirin. Bazı mealler buna bekar anlamı verir, bekar değildir. Anlamı evli olmayanlardır. İçinizden evli olmayanları evlendirin. وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Erkek ve kadın esirlerinizden uygun durumda olanları da evlendirin. Esirler Müslüman olabilir de olmayabilir de, durumları uygunsa evlendirin. اِنْ يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Bu evlenecek olanlar fakir iseler, bundan endişe etmeyin. Allah kendi ikramı ile onların ihtiyaçlarını karşılar, ihtiyaç bırakmaz herhangi bir şeye. Yani evlenirken sakın ha fakirliği bahane etmeyin. Vallahu vasiun alim, Allah'ın imkanları çok geniştir. Herkesin durumunu gayet iyi bilir. وَلْيَسْتَعَفِ بِالَّذ۪ينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا Evlenme imkanı bulamayanlar. Olur ya, beğendiği birisi karşısına çıkmaz. Bir türlü beğenemez ya da imkan bulamaz. Onlar da iffetli davransınlar. Kendilerini korusunlar. Tabi bu kendini koruma emri cariyeler için de geçerlidir. Dolayısıyla geleneksel, yani tüm şeylerde, mezheplerde cariyenin sahibinin onun cinselliğinden yararlanacağı kabul edilir ama Kur'an-ı Kerim'e tamamen aykırı bir şeydir. Nikahsız bir cariyeyle de ilişki imkansızdır. Onun için onlara da evlenme imkanı bulamayanlar iffetlerini korusunlar diye Allah tarafından emir veriliyor. Ne zamana kadar? Hatta yu'niyehumullah min fadlih. Allah kendi ikramından onların ihtiyaçlarını karşılayıncaya kadar. وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابِ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Yalnız da yani hakimiyetinizin altında bulunan esir kadın ve erkekler sizinle bir anlaşma yapma ihtiyacı duyarlarsa, mesela Cüveyri'ye beni mustalık esirlerindenken o demişti ki benimle evlenecek insanlar olur. Benim ustalık reisinin kızı yanında bulunduğu aileye bana müsaade edin, benimle evlenecek birisi olur demiş ve gelmişti. Resulullah'a durumunu anlatmıştı. Resulullah da onun hürriyeti için gereken ödemeyi yapıp hürriyetine kavuştuktan sonra ona evlenme teklif etmiş ve evlenmişti. Bu erkek de olabilir. Yani müsaade edin ben bir şey yapayım, evleneyim diye anlaşma yapabilir. Erkek esir, kadın esir. Fekâtibûhum, böyle bir talepte bulunan varsa hemen onlarla sözleşmeyi yapın. Ondan sonra ama nasıl, hangi şartta, in alimtum fîhim hayra, onda bir fayda umuyorsanız, gerçekten evlenmesi uygunsa. Çünkü önceki ayette salih, yani uygun olan kişileri evlendirin demişti. Evlenmesi uygunsa o zaman sözleşmeyi yapın diyor. Ve atuhum min malillahi allazi ataakum. Şimdi bunlar esir oldukları için yanlarında malları olmaz. Onlara Allah'ın size verdiği maldan da verin. Maddi destekte de bulunun. Ve la tukrihu fetayatukum. Sakın ha kızlarınıza baskı yapmayın. Alel bigha, yani isyana zorlamayın kızlarınızı. İn eradne tahassunen, evlenmek istedikleri zaman, birisiyle evlenmek istiyor, seni ona vermem, işte o bizim aileye uygun değildir, o çulsuzun tekidir falan filan gibi herhangi bir şey söylemeyin. Baskı yapmayın. Ha, o bir takım bildiğiniz şeyleri söylersiniz. Bak şu adam şöyledir, böyledir diyebilirsiniz. Ama baskı yapamazsınız. Litepte o aradır hayati dünya, dünya malı isteyerek yapmayın. Ama mesela karşı taraf ahlaksızın biri teki ise, o zaman kızım bak bu uygun değil, dinimiz de bunu yasaklıyor der. Zaten biraz sonra onlar anlatılacak. Ve men yukrihunne, kim onlara baskı yaparsa, Allah böyle emrediyor ama bugün dünyanın her yerinde bu baskılar maalesef yapılıyor. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde baskıya gerek yok. Baba hiç sormadan evlendiriyor ve evlilik geçerli sayılıyor. Kur'an'a da, Resulullah'ın söz ve uygulamalarında %100 aykırı olmasına rağmen bu sanki dinin hükmü gibi kabul ediliyor. Hanefi mezhebinde de maalesef Allah burada baskı yapmayın diye emrettiği halde bir alnına tabancayı dayayıp da evet dedirttiğiniz bir kız ya da erkek, o erkeğin nikahı geçerli sayılıyor. Evet. Bu olduğu için de Allahü Teala burada yine kadınları koruyucu bir hüküm koymuş. Yani başka çaresi kalmıyor. Zorla evlendiriliyor. O da zaten hanımlar da biraz naziktirler. Orada kim onlara bu baskıyı yaparsa fe innallaha min ba'di ikrahine gafurur rahim. Bunlara yapılan baskıdan sonra Allah gafur ve rahimdir. Yani Allahü Teala o hanımları günahkar saymaz. Tabi baskı yapanlar günahkar olur da onları Allah günahkar saymaz. Çünkü birçok yerde imkansız, yani birçok yerde değil, bugün İslam aleminin tamamında dine uyuyoruz diye yapılan nikahlar maalesef Allah'ın diniyle uzaktan yakından alakalı olarak yapılmıyor. Yani kitaplarda, mezheplerde olana göre yapılırsa, insanlar fıtratlarına uyarak yapıyorlarsa, çocuklarına hürriyet tanıyorlarsa, bu ayetlerde emredilene uyuyorlarsa tabii orada herhangi bir problem yok. Evet, şimdi tabii biliyorsunuz bu şeyler, evlenmeyle ilgili hükümler Abbasilerle birlikte tamamen bozulmuş. Roma ve Yunan hukuku biraz işte üzerine bir iki ayet kırıntısı atılarak İslam hukuku diye mezheplerle bir proje olarak İslam alemine, alemin içerisine yerleştirilmiş. Bugün herkes öyle zannediyor. Son işte İstanbul Sözleşmesi'yle de yani daha önce kadın tamamen değersizleştirilmişti. İstanbul Sözleşmesi'yle de erkek değersizleştirildi. Bizim sadece İslam alemi için de değil, tüm dünya için Allah'ın dinini anlatarak insanların doğal yapısına uygun evliliğin ne olduğunu tüm insanlığa anlatmamız lazım. İşte bu ders onlardan bir tanesidir. Şimdi ilk önce evliliğin tanımıyla alakalı olarak Özlem Hanım'ı dinliyoruz. Evet, buyurun.
Şimdi evlenmek sözlüklerde kadın ve erkek nikah bağı ile birleşerek aile kurması olarak tanımlanıyor. Tabii bu nesnel tanımın dışında tanım da yapabiliriz. Mesela evlilik biraz muhabbet, biraz samimiyet, biraz sıkıntılarla mücadele etmek ve çokça hayatı paylaşmaktır diyebiliriz. Toplumlarda evlilik genellikle olumlu çağrışımlarla anılan ve talep edilen bir müessesedir. Ancak evliliğin bütün bu olumlu çağrışımlarına rağmen her toplumda evlenmek istemeyenler olmuştur. Hatta Enes bin Malik'ten rivayetle Resulullah zamanında Resulullah'a gelen üç sahabeden söz edilir. Bu üç sahabe Resulullah Aleyhisselam'ı ziyaret etmiş, onun yaşantısını belli bir süre gözlemlemiş ve bu gözlemden sonra kendi yaptıkları ibadetleri az görerek Resulullah'ın ibadetinden daha fazla ibadet yapma düşüncesiyle birisi demiş ki ben sürekli oruç tutacağım. Diğeri demiş ki ben geceleri hep namaz kılacağım. Üçüncüsü ise ben evlenmeyeceğim demiş. Bunları duyunca Resulullah Aleyhisselam onlara şöyle demiş. Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve sakınanızım. Bununla beraber bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Gecenin bir kısmında nafile namaz kılar, bir kısmında ise uyurum. Ben kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Şimdi buradan bu açıdan baktığımızda evlenmenin sünnet olduğunu da zaten görebiliyoruz. Ayrıca dinimiz ömrünü Allah'a kulluk ve ibadete ayırmak için bile olsa evlenmemeyi hoş karşılamamış.
İstersen burada küçük bir müdahale
buyurun yapayım. Hocam.
Tabii o senin söylediğin evlenme sünnettir ifadesi biz de hep öyle öğrendik büyüdük. Şimdi benim sünnetim dediği Resulullah'ın o hadiste onun uyguladığı ayetlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen anlamıyla sünnettir. Yani benim bu yolum demiş oluyor. Evet. Onun yolu Allah'ın ayetlerle koyduğu yoldur. O sünnet kelimesi daha sonra asıl anlamından çıkarılarak Resulullah'ın söz ve uygulamalar yani Kur'an'ın yanında ikinci bir kaynak halinde anlatılmıştır insanlara. Kur'an'ın yanında ikinci bir kaynak olarak değil, bu benim gittiğim yoldur. Kim bu yoldan ayrılırsa benden değildir diyor. Yani Allah'ın koyduğu kurallara uygun olan yol. Evet. Yoksa o sünnet bizim geleneksel manada değil.
Anladım evet. Hocam, teşekkür ederim. Şimdi geçmişte daha önceki kavimlerde de evlenmemeyi adet haline getiren insanlar var hatta. Günümüzde de gençler başka sebeplerle de olsa yani hani daha çok ibadet etmek saikiyle değil de başka sebeplerle de olsa evlenmemeyi tercih etmekte. Hatta bu dersi yapmamızın sebeplerinden biri de sosyal medya ortamlarında evlenmemeye teşvik edici paylaşımlar yapılması. Evlenmemeye teşvik eden bu paylaşımların başlıklar arasında üst sıralara taşınabilmesi. Şimdi bu paylaşımlarını okuduğumuz zaman sosyal medyadaki gençlerin maddi zorluklar, tarafların beklentilerinin yüksekliği gibi haklılık payları olan ifadelerle de karşılaşıyoruz. Ancak bunlar evliliğin önünde aşılmaz engeller değil. Özellikle evlilik müessesesine karşı doğru bir bakış açısı, doğru bir yaklaşım tespit edilir ve bu yaygınlaşırsa gençler arasında yaygınlaşmaya başlayan evlenmeme trendi de aşağı çekilebilir. Peki bu bakış açısını nereden geliştireceğiz? Yine Kur'an-ı Kerim'den. Çünkü bize yol gösteren rehber Kur'an-ı Kerim. Ayrıca gençlerin evlenmekten çekinmelerinin sebepleri üzerine daha önce yaptığımız dersler var. Orada da bunları etraflıca inceledik. Ama tekrar bir şöyle genel hatlarıyla Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Neler görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de? Mesela ilk gördüğümüz şey şu. Evlenecek taraflarda aranan bazı şartlar var Kur'an-ı Kerim'de. Bu şartların ne hikmetse toplumumuzda yeteri kadar bilinmediğini gözlemliyoruz. Eğer toplumumuzda Kur'an-ı Kerim'de evlilik için aranan şartlar yeteri kadar bilinecek olsa belki bu kadar çok problemle de karşılaşmayacağız. Bu şartları bir cümle içinde ifade edecek olursam, birincisi rüştü ermiş olmak, evlenmesi yasak kişilerin dışında kişilerle evlilik kurmak ve namuslu olma, yani zinadan uzak durma şartı. Tek tek ele alacak olursak, rüştü ermiş olmak ne demektir? Nisa suresi 6. ayette buna atıf vardır. Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin ifadesi bulunur. Evlenme çağına gelmek, nasıl diyeyim, belli bir olgunluğa erişmiş olmak ve kendini, geçimini idare edebilecek, ev işlerinin altından kalkabilecek ve benzeri özellikler taşımaktır. Kadın şimdi ayrıca evlilikte olmazsa olmaz şartlardan biri de namuslu olmak, evlilik dışı ilişkilerden uzak durma şartıdır. Namus şartının sadece kadın içinmiş gibi algılanması maalesef toplumumuzdaki çarpık algılardan bir tanesidir. Bu şart hem kadın hem erkek için aynı ölçüde geçerlidir. Kadın olsun, erkek olsun, namuslu olma, gizli veya açık zinadan, homoseksüellik veya lezbiyenlikten uzak olma, evlenmede olmazsa olmaz şartlardandır. Bunu gençlerimizin bilmesi çok önemlidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de fuhuş çeşitlerinden uzak duran bir mümin erkek veya kadın, ancak kendisi gibi fuhuş çeşitlerinden uzak duran bir erkek veya kadınla evlenebilir. Bunları yaptıktan sonra tövbekar olup kendini tamamen düzelten de namuslu gibi sayılır. Bu şartları bilmemiz çok önemlidir. Yine Nur suresi 3. ayette zina eden erkek ancak zina eden veya müşrik olan bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek evlenebilir. Bunlar müminlere haram kılınmıştır, buyurulmuştur.
Zaten burada da çok kısa bir şey yapayım.
Buyurun hocam.
Yani az önce bir şey söyledik. Mevcut Abbasilerle oluşturulan şeyde aile tamamen bitirilmiştir. Ve bu bitirilmeyi bütün mezhepler ittifakla kabul etmişlerdir. İslam aleminde bu din olarak uygulanmaktadır. Şimdi az önce Özlem Hanım anlattı. Nisa suresinin 6. ayetine göre bir evlenme yaşı var. İşte yetim çocukları evlenme çağına gelinceye kadar deneyin diyor. Evlenme çağı büluğ çağıdır. Bugün mesela büluğ çağı değil, illa 18 yaş diye tutturulmuş batıya uydurularak. Ondan sonra tabii büluğ yeterli bir sebep değil. Reşit olma, reşit de malını idare edebilme. Yani bir, az önce Özlem Hanım da anlattığı gibi, işte evi idare edecek, malı idare edecek kadın da erkek de aynı şekilde. Şimdi bu reşit olma şartı hiçbir mezhepte yoktur. Bu ayete hiçbir mezhep uymamıştır. Onun için ilgili hadislere de uymamıştır. Onun için mezheplerin tamamında evlenme yaşı diye bir yaş yoktur. Erkek olsun, kız olsun küçük yaşta evlendirilebilir. Velisi evlendirir, başkası evlendirir. Neyse, o ayrıntıya bu derslerimizde zaten çok anlattık. Şimdi Özlem Hanım'ın bahsettiği ayetler Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrarlanır. Yani kendisini kale içindeymiş gibi koruyan hanım muhsana denir. Yani kendisini her türlü böyle ahlaksızlıklardan koruyan, zinadan, lezbiyenden, yani erkek erkeğe kadın için muhsana denir. Bir çocuk için böyle bir kelimenin kullanılması mümkün değil tabii. Bu öyle olduğu için de Kur'an'ın olmazsa olmaz dediği bu şartları kabul eden bir tek mezhep de yoktur. Ondan sonra bak, Şii Sünni ayrımı olmaksızın bir tane kabul eden mezhep bulamazsınız. Kur'an'ın olmazsa olmaz dediği şartları. Kur'an-ı Kerim'de farkı evlenmeye engel değildir ama tavsiye edilmez. Bu ittifakla evlenme engeli sayılmıştır. Maide suresinin 5. ayetinde bir kimsenin ehli kitaptan, yani Yahudi ve Hristiyan bir kadınla bir Müslüman evlenebilir ama o kadının muhsana olması, yani zinadan uzak olma şartı vardır. Erkeğin de muhsana olma şartı vardır. Yani kendi erkeğin de muhsin olacak. Erkek kendisini zinadan koruyacak. Kadın da zinadan ve her türlü fuhuş çeşitlerinden korunmuş olacak. Dolayısıyla burada bir şey var, işte Nur suresinin 3. ayetinde de zina etmişse bekar mı kalacak? Tamam, kendisi gibi zina eden birisiyle ancak evlenebilir. Bir de bir müşrik kadınla evlenebilir. Burada müşrik kadınla evlenme, kendisini namusunu iyice korumuş olan kişilerde, şimdi müşrik kadın diye, müşrik kadın ve erkek, yanlış söyledim. Zina eden kişi kadınsa, kendisi gibi zina eden bir erkekle ya da müşrik bir erkekle, zina eden eğer erkekse kendisi gibi zina eden bir kadın ya da müşrik bir kadınla evlenebilir. Zina etmemiş erkeklerin bir müşrikle evlenmesi için, yani erkek kadın fark etmez, yani karşı tarafın kendisini zinadan korunması olmazsa olmaz şart olduğu halde, zina edenler de bu şart aranmamıştır. Zina etmeyen erkeklerin, müşrik bir kadın ya da erkek ve kadın farkı yok, bir müşrikle evlenmesi asla tavsiye edilmediği halde, zina eden için böyle bir şey yok, evlen denir. Dolayısıyla bunlar da kısa olmadı ama yine bir anlatayım dedim, karışmasın. Evet.
Yine burada belki Maide suresi 5. ayetten de söz etmek lazım. Ayetin ortasından itibaren okuyorum. Namuslu mümin kadınlar ile sizden önce kitap verilmiş olanlardan namuslu olan kadınlar, mehirlerini vermeniz, sizin de namuslu olmanız, fuhuş çeşitlerinden uzak durmanız ve onları gizli dost edinmemeniz şartıyla size helal kılınmıştır. Kim bu imanı görmezden gelirse yaptığı boşa gider ve ahirette kaybedenlerden olur. Demek ki namuslu mümin kadınlar ile evlenmenin de şartında mehir vermek var. O ayrı bir dersin konusu. Yine burada fuhuş çeşitlerinden uzak durmuş olma şartı var. Bunları bilerek, belki hani bunların bilinmesini arttırmaya çalışarak toplumda gençlerin evliliğe yaklaşmasını teşvik edersek ilk adımı doğru atmış olacağız. Yani çünkü toplumumuzda ilk adımda evlenilecek adayda maddi özellikler veya fiziki güzellik ve benzeri gibi özellikler aranıyor. Bunlar bir düğmeyi adeta yanlış iliklemek gibi. Öyle ki düğmeyi yanlış iliklerseniz geri kalan bütün düğmeler ters iliklenmiş olur ki o iş doğru gitmez. Yani ilk aşamada Kur'an-ı Kerim'deki bu şartların bilinirliğini arttırmamız gerekiyor toplumda. Yine ben burada İsra suresi 32. ayeti basitçe hatırlatmak istiyorum. Biraz sonra değineceğim uzun uzadıya. Zinaya yaklaşmayın çünkü o çirkin bir iş ve kötü bir yoldur der İsra suresinde. Yaklaşmayın emrinin üzerinde de teferruatlı bir şekilde durmak gerekir. Biraz sonra inşallah duracağım. Ben şimdilik sözü Zeynep Hanım'a vereyim.
Ondan sonra tekrar sana gelecek.
Evet.
Ha, tamam,
evet.
Güzel.
Evet, gençlerimizi ve bütün evli olmayanları evlenmeye teşvik edelim inşallah. Fakat niçin evlensinler? Evlenmenin faydaları nedir? Niçin gereklidir? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunu bize nasıl açıklar? Ben de biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şu vurgunun çok yapıldığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala her şeyi çift yarattığını söylüyor. Bütün yaratıklar bu şekildedir. Doğal olan demek ki çift halinde bulunmaktır. Allah-u Teala'nın çift olmaktan bahsettiği bir ayet-i kerime Yasin suresinin 36. ayeti. Yerin bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri her şeyi çift olarak yaratan Allah'tır diyor Allah-u Teala. Ve onun her türlü eksiklikten uzak olduğunu söylüyor. Demek ki çift olmamak yalnızca Allah-u Teala'ya mahsustur. Ve belki de diğer varlıklar çift olmadıkları zaman eksik oluyorlar diye de düşünebiliriz bu şekilde. O yüzden Allah-u Teala'nın doğal olan yaşam tarzı, doğal olan yaratımı nasılsa biz de ona uygun davranmalıyız. Evliliği bu nedenle birincisi teşvik etmeliyiz. Yaratılış olarak zaten bu gerekli. Buradan bunu anlıyoruz. Sonra evliliğin esas amacı nedir diye baktığımız zaman bunun da huzur, sevgi ve merhamet için olduğunu görüyoruz. Rum suresi 21. ayette Allah-u Teala onlarda huzur bulasınız diye size kendi cinsinizden eşler yaratması da Allah'ın ayetlerindendir diyor. Aranıza sevgi ve merhamet de koymuştur. Bunda düşünen bir topluluk için işaretler vardır diyor. Demek ki evlilik konusunda eşlerle huzur bulma konusunda gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Burada geçen ayet-i kerimede geçen huzur bulma ifadesi liteskunu ileyha. Yani gideceksiniz ve onlarda huzur bulacaksınız şeklinde bir ifade. Zaten kadınla erkek arasında, eşler arasında birbirine sevgi ve merhamet olduğu zaman o ailenin içerisinde kendiliğinden huzur ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda insanın kendi içinde var olan, evli olmadığı zaman da her zaman var olan bir sevgi ve merhamet gösterme isteği de vardır. Tabii ki bunu insan en çok eşine göstermeyi ister. Evlilik de bunun sağlanmasının bir yoludur. Tabii ek olarak evliliğin bir meyvesi olan çocuklar doğacaktır. Sevgi ve merhameti yine çocuğa gösterdiği zaman, insan bir çocuğu olduğu zaman bunun en üst seviyesini gerçekten anlayabiliyor, hissedebiliyor. O yüzden huzur, sevgi ve merhameti daha güzel yaşayabilmek için de evliliği tavsiye ediyoruz. Allah-u Teala bunun için kurulması gerektiğini söylüyor evliliğin öncelikli olarak. Sonra tabii ki bu evliliğin diyebilir ki bazı insanlar tamam yani biz evlenmeden de çiftler halinde yaşayabiliriz. O zaman niçin evlenelim? Tabii burada birinci öncelik insanın Allah'tan korkması Allah'ın emirlerini ne kadar dikkate aldığıdır. Çünkü bütün bunların harama yaklaşmadan yapılması, zinaya yaklaşmadan yapılması ve Allah'ın sınırlarını koruyarak yapılması ancak evlilik müessesesiyle, nikahla meşru olur. Bu yüzden tabii bunların içerisinde cinsel birlikteliğin, cinsel birlikteliğin olması, soyun devamının ve korunmasının sağlanması ve yeni akrabalık bağlarının kurulması da Kur'an-ı Kerim'in evlilikle alakalı gösterdiği bilgilerden. Mesela Furkan suresi 54. ayet-i kerimede Allah-u Teala insanı sudan yaratan, soy ve evlilik bağını oluşturan odur, ölçüyü senin Rabbin koyar diyor. Demek ki dünya üzerinde soy bağının, evlilik bağının, akrabalığın yeni evliliklerle kurulabilmesi gerekiyor. Aksi takdirde insanların birbirini tanıması da zorlaşacaktır. İnsanların aile olması akrabalıklar aracılığıyla sağlanır ve yeni akrabalıklar da ancak evliliklerle kurulur. Aile tabii ki toplumun en küçük birimidir. Bu nedenle ailenin sağlam olması bütün toplumun da sağlam ve sağlıklı olmasını sağlar. Şimdi insanlar eğer özgür olmak adına bireysel yaşasalar da evlenmeden karşı cinsle ilişkiler kurulsalardı bu akrabalık bağlarının hiçbir tanesi kurulmayacaktı. Ve şunu düşünüyorum bazı günümüzde olan yaşam yerlerinden sitelerde vesaire tek başına böyle tek kişilik dairelerde insanların oturduğu sitelerle ailelerin yaşadığı siteler birbirinden biraz ayrıdır. Veyahut da aynı site içerisinde bunların konumları bile farklı olabiliyor baktığımız zaman. Çünkü tek tek yaşayan insanlar birbirlerini tanıma ihtiyacı duymuyorlar ya da isteseler de tanımak kolay değil. Bu nedenle aile kurulması yine İnsanların birbirini tanıması açısından da gerekli dediğimiz gibi. Zaten Hucurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ey insanlar sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi ırklara ve boylara ayırdık. Tabii Allah katında en değerli olanınız ondan en çok çekinerek korunanınızdır. Allah her şeyi bilir, iç yüzünden haberdardır diyor. Buradan da görüyoruz ki toplumun temelinde aile var. Aile kurmak, niçin Müslümanların tamamına, daha doğrusu bekarları evlendirmek, evli olmayanları evlendirmek niçin toplumun tamamına verilmiş bir görev? Bunu da buradan anlıyoruz. Çünkü toplumun sağlam, sağlıklı ve ahlaklı olması için insanların evlenmesi gerekiyor. Bunu da ancak çevresindeki evli olmayanları evlendirerek insanlar yapabilir. Herkes kendi dengini kendi başına bulamaz. Bu nedenle toplum içerisinde diğer Müslümanlara verilmiş bir görevdir bu. Zaten bununla alakalı bir hadis-i şerif de var, çok güzel. Üç şeyi geciktirmeyin, vakti gelince namazı, hazır olduğu zaman cenazeyi ve dengi biri bulunduğu zaman evli olmayanları evlendirmeyi diyor Resulullah. Bu da Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Demek ki evliliği geciktirmemek gerekiyor. Evlilik niçin geciktirilmemeli? Çünkü aslında tek yaşamak bir yandan insanın sırtında bir çeşit yük gibi. Allah-u Teala Nisa suresinde evlilikle alakalı haramları, helalleri, evlenilecek kişileri, evlenilmeyecek kişileri anlatıyor. Bunlardan sonra da 28. ayette Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır diyor. Baktığımız zaman insanın yanında bir hayat arkadaşının, bir eşinin bulunması onu gerçekten güçlendirir. Kadınlar için de erkekler için de bu aynı şekildedir. Çünkü her iki cinsin de aslında diğerinden daha zayıf yönleri vardır. Ve evlilik bu zayıf yönleri birbiriyle tamamlamayı sağlar. Bu şekilde insanlar, kadın ve erkek birbirlerinin kusurlarını örter, eksiklerini tamamlar. Zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde 187. ayette de onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz diyor. Elbise benzetmesi aslında benim şahsen çok hoşuma gidiyor özel olarak. Çünkü elbise yalnızca insanı örtmez, aynı zamanda güzelleştirir de. Baktığımız zaman evlilik insanın toplum içerisindeki konumunu da değiştiriyor, hatta yükseltiyor, saygınlığını arttırıyor. Çoğunlukla liderlere baktığımız zaman bunların hep evli insanlar içinden seçilmeye çalıştığını görürüz veyahut da bekarsa yakın zamanda evlendirildiklerini görürüz. Çünkü gerçekten evlilik toplum içerisinde aynı zamanda bir saygınlığı arttırma biçimidir. Bu yüzden evlenmeyi gene bu nedenlerle teşvik etmemiz gerekiyor. Tabii demin bahsettik her iki cinsin birbirine karşı üstünlükleri vardır diyerek. Evlilik sırasında da aslında kadının ve erkeğin bu diğer cinste olan üstünlüklere özenmeden kendi üstünlüklerini evliliğin olumlu gitmesi için kullanacak şekilde yaşamaları lazım. Bunu da yine Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 32. ayetten anlıyoruz. Allah'ın birinize diğerinden fazla olarak verdiği şeyleri imrenmeyin. Erkeklere kendi kazandıklarından belirli bir pay, kadınlara da kendi kazandıklarından belirli bir pay vardır diyor. Yani evlilikte işte eşim onu yapıyor, ben niye yapmayayım veyahut da ben bunu yapıyorum o da yapsın olayını bir uyum halinde sürdürmek gerekiyor. Bir kavga, çekişme vesilesine dönüştürmemeli. Ona sırf imrendiğimiz için biz de onun gibi olmaya çalışmak yerine kendi üstün yönlerimizi kullanıp kendi cinsimize uygun alanlarda kendimizi göstermeyi, daha çok öne çıkartmayı ön plana almalıyız, düşünmeliyiz. Tabii burada şundan bahsetmiyoruz. Kadın erkeğin yapamayacağı şeyler vardır. Ondan sonra bir diğerinden evet bazı yönlerden üstündür. Fakat Allah-u Teala her halükarda evlenmeyen bir insanı da kendi hayatını yalnız başına idame ettirebilecek şekilde yaratmıştır. Evlenmeyen insan ölüme mahkum olmuyor. Bekar birçok insanın hayatta kalabildiğini, sağlıklı yaşayabildiklerini de görüyoruz. Fakat nedir? Her insan kendi eksikliğini, zaafını ve üstün yönlerini bilir. Ve bunları tamamlayacak bir eşle birlikte olması onu daha da güçlendirir. Bunu da itiraf etmek gerekir. Evet, bundan sonra ben yine sözü biraz Özlem Hanım'a bırakmak İstersen istiyorum.
Geçerken şöyle buraya biraz evet.
Şimdi biliyorsunuz insan bir sosyal varlık. İşte biraz önce Zeynep Hanım'ın okuduğu Hucurat Suresi'nin 13. ayetinde Allah-u Teala sizi bir erkekle bir kadından yarattık diyor. Yani Adem ve Havva. Sonra kabileler ve kavimler olarak da yeryüzüne yaydık diyor. Böyle yaptık ki birbirinize tanışasınız. Birbirimize tanışmak, birbirimize yardımlaşmak, birimizin diğerine ihtiyacı var. Bu bir sosyal varlık olmayı gerektiriyor. Sosyal varlık olunca herkes bir başkasının bir ihtiyacını karşılıyor. İşte birisi diyelim tarımla meşgul oluyor bir grup, bir grup hayvancılıkla meşgul oluyor, bir grup onların ihtiyaçlarını karşılayan şeylerle meşgul oluyor, bir grup onların ürettiklerinden başka şeyler üretmekle meşgul oluyor falan derken herkes kendine göre bir takım yeni üretimler yapıyor. İnsanların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İnsanların mal ve hizmete ihtiyaçları vardır. Yani şimdi mesela mal diyelim, şu anda şu şeyler olmasa, mikrofonlar, şu masa, elimde Kur'an-ı Kerim, bunlar hepsi birer mal. Olmasa biz burada bu işi yapamayız. Peki biz burada konuşuyoruz. Bu konuşmayı başka taraflara ileten birisi olmasa, yaptığımız konuşma sadece burada kalır. Herkesin mal ve hizmete ihtiyacı var. Hayvanlar da öyle değil. Mesela siz bir hayvanı, bir koyunu, suyu olan, otlağı olan bir yere bağlayın, tüm ömrünü orada geçirebilir. Ama siz bakın, sabahleyin sofranıza bakın. Ya da şöyle kendinize bir bakın. Ayakkabınızı birisi yapmıştır. Pantolonunuzu birisi, gömleğinizi bir başkası, içerideki atleti bir başkası üretmiştir. Buraya gelirken işte bindiğiniz otomobili birisi üretmiş, onun benzinini ya da mazotunu birisi şey yapmış. Saymaklı bir bardak işte bir bardak çay içiyorsunuz. Bu bir bardak çay oluşuncaya kadar binlerce insan çalışmıştır. Peki burada aile de aynı şekilde öyle bir şey sosyal varlığın ilkidir. Şey son derece önemli. Az önce Zeynep Hanım'ın okuduğu وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Bu şeyde Nisa suresinin 32. ayetinde Allah'ın birinizi diğerinden üstün kıldığı özellikleri aramayın. Yani Allah her insan, Allah'ın bir bari sıfatı vardır. Her yarattığını farklı yaratır. Siz kendinizin üstünlüklerini araştırın. Falanca gibi olayım diye uğraşmayın. Daha iyi olmaya çalışın, daha güzel olmaya çalışın kendi şeylerinizi. Bir de kadın ve erkek. Hangisi daha üstündür? Bakın Allah ne diyor? Siz tabii çok güzel anlattı Zeynep Hanım ama lir ricali nasibun mimme iktesebu yok mu? Ha tamam. O başını okuduk değil mi? Lir ricali nasibun mimme iktesebu ve lin nisai nasibun mimme iktesebu. Kadının erkekte olmayan üstün tarafları vardır. Erkeğin de kadında olmayan üstün tarafları vardır. Bunlar iki dişlinin birbirini tamamlaması gibidir. O iki dişli birbirine tamamlamasa sistem işlemez. Dolayısıyla hiçbir zaman erkek kadın gibi olmaya çalışmamalı çünkü sistem çöker. Kadın erkek gibi olmaya çalışmamalı sistem çöker. Allah-u Teala da evlilikte bütün kanun ve kuralları buna göre kurmuştur. Evet, şimdi Özlem Hanım'ı dinleyelim.
Teşekkür ederim. Burada şöyle bir soru sormak geçti aklımızdan. Madem hani bir grup evlenilmesinin olumlu bir şey olduğunu söylüyor, bir grup da evlenmemeyi teşvik eder yönde paylaşımlar yapıyor. Evlilik müessesesinin zayıflaması kimlere yarar ya da kimlere zarar? Bu soruyu soralım ve bunun peşine düşelim diye düşündük. Şimdi az evvelki vurgumuzu da burada birleştirelim. Evlilik müessesesinin zayıflaması önce zinanın yaygınlaşmasına sebep oluyor. Çünkü insan demin de bahsedildiği gibi tek başına yaşamak istemeyen bir varlık. Peki zinanın yaygınlaşması toplumda neleri etkiliyor zincirleme olarak? Mesela doğacak çocukların nesebinin belli olmaması gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Bu çocukların bakım ve eğitimlerini kimlerin üstleneceği gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Şöyle diyenler olabilir, işte biz evlilik dışında bir birliktelik yaşayan insan varsa şöyle diyor olabilir, çocuk istemiyoruz. Peki çocuk istemediklerini varsayalım ve olmadığını varsayalım çocuğun. Bu sefer de toplumun nüfus oranı, genç nüfus oranı geriliyor. Toplumdaki genç nüfus oranının gerilemesi ise batıda bugün gözlemlediğimiz bir durum. Yaşlı nüfus oranının artması, üretimden genç emeğin çekilmesi dengeleri bozuyor. Toplumdaki ekonomik dengeleri bile etkiliyor. Dolayısıyla genç nüfusun azalması toplumlar için iyi bir şey değil. Hatta Batı bunu engellemek için çocuk sahibi olmayı teşvik eden önlemler alıyor. Bunlar ilk başta aklımıza gelen şeyler. Zinanın yaygınlaşması daha öngöremediğimiz pek çok sorunu beraberinde getirebilir. İşte evlilik zinadan uzak durmanın en güzel ve tavsiye edilen yoludur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de zinaya yaklaşmamak emredilmektedir. Zinaya yaklaşmamak için flört, kız erkek arkadaşlığı, karşılıklı bakışma ve benzeri her türlü yakınlaşmadan uzak durmak gerekir. Ama her şeyde olduğu gibi ifrata ve tefrite kaçmamak önemlidir burada. Mesela evlilik niyeti taşıyan gençlerin birbirlerini daha iyi tanımak amacıyla tanışmaları ve görüşmeleri daha müstakil bir konudur. Bu görüşmeler belli bir maruf içinde gerçekleştirilebilir. Bunu da engellemek ve tamamen görücü usulü evliliklere kapı açmak da doğru değildir. Yine zinadan uzak durmak zaten hikmetini aramaya gerek olmayan bir konu. Haramsa mümin kesinlikle uzak durmalıdır. Bunun en güzel örneği Yusuf Aleyhisselam kıssasıdır Kur'an-ı Kerim'deki. Yusuf Aleyhisselam zindanı tercih etmiştir. O kadar önemlidir diyelim. Burada bir vurguda daha bulunmak istiyorum.
Belki zinayla karıştırılabilir, hapis diyelim de.
Hapis,
çünkü
tamam.
Çünkü ses benzerliği var.
Evet, doğru. Hapis hayatını tercih etmiştir. Şimdi zinaya yaklaşmama emrinin kadın erkek her iki cins için geçerli olduğundan bir cümleyle bahsetmiştik. İlgili ayetler Nur suresindeki 30 ve 31. ayetlerdir. Burada çok ilginç olan bir nokta daha vardır. 30. ayette ilk emir erkeğe gelmiştir. Ayet şöyledir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarına dikkat etsinler, ferçlerini korusunlar. Onları geliştirecek olan budur. Allah yapmakta oldukları şeyin iç yüzünü bilir. 31. ayette ise mümin kadınlara da söyle, bakışlarına dikkat etsinler, ferçlerini korusunlar. Güzelliklerinden görülen kısım dışındakileri açmasınlar şeklinde emrin ilk önce erkeğe geldiğini burada vurgulamak istiyorum. Yine aşırıya kaçmamak anlamında şunu da söylemek lazım. Bu ayetler kadın ve erkeğin selamlaşması, konuşması dahi yasaktır anlamına gelmez. Nisa 86. ayette kadın erkek ayrımı olmadan selamlaşma emredilir. Burada yasaklanan karşı cinsin gözlerinin içine etkilemek amacıyla bakmaktır diyelim. Ve bu konuyla ilgili kime yarar, kime zarar dedik ya, bir de şu bölümün üzerinde duralım. Evlilik müessesesinin zayıflaması en çok tüketim toplumunun işine yarayacaktır. Düşünün şimdi, her bir birey için ayrı bir ev. Her bir birey için ayrı bir ev eşyası, her bir birey için ayrı bir araba, bunlar ihtiyaç haline gelecektir insanlar ayrı ayrı yaşadığında. Bu da İsraftır aslında. Tek kelimeyle israftır. Ve tüketim toplumunu körükleyen mekanizmaların işine yarayacaktır. Şu an aklıma gelen evlilik müessesesinin zayıflaması kime yarar, kime zarar sorusuna cevap olarak bunları zikretmek istedim. Sözü yine belli bir süre için Zeynep Hanım'a vereyim, hocamın bir sözü yoksa.
Yakalarım sizin sözünüzü.
Tamam hocam.
Şimdi hani az önce Özlem Hanım görücü usulüyle evlenme falan deniyor ki bu toplumda son derece yaygındır. İşte mesela buraya Türkiye'ye gelen Arap hanımları görürsünüz. Gözleri bile siyah gözlüklerle kapalıdır. Hiçbir tarafını göremezsiniz. Yemek yerken de lokantada rastlarsanız ne kadar sıkıntı çektiklerini görürsünüz. Halbuki mesela siz onu görseniz, siz tanıdığınız birisi olsa bile eğer konuşursa belki sesinden, yürürse yürüyüşünden tanıyabilirsiniz. Yüzünden tanıma şansınız yok. Halbuki örtünmeyle ilgili Ahzab suresinin 59. ayetinde Allah-u Teala orada ne şey yapar, o örtünme biçimlerini anlattıktan sonra zâlike edne en yuref nedir? O kadınların tanınmaları açısından en uygun olan budur der. Orada yüzün örtülmesinden değil, işte başın, göğüslerin örtülmesinden bahseder. Yüzün örtülmesini emreden herhangi bir ayet söz konusu değildir. Örtülmesini yasaklayan Resulullah'ın sözleri de vardır. Mesela hacda özellikle yüzü örtmek bütün mezheplerden tarafından kabul edilir. İhram yasaklarındandır. Şimdi hac gibi bir ibadette bu yapılıyorsa diğerini oradan düşünmek gerekir. Yani kadını baktığın zaman tanıyabileceksiniz. Peki tanıdığınız zaman ne olacak? Yani bir erkek evlenmeye karar veriyorsa, bir kadın evlenmeye karar veriyorsa önce kimin evleneceğini şöyle bir fiziki olarak tanıması gerekiyor. Onun için şimdi az önce Özlem Hanım'ın söylediği konuyu ayrıntılı olarak anlatan ayeti kısaca okuyayım. Ondan sonra Zeynep Hanım'a geçsin sıra. Şimdi boşanma ile ilgili ayetlerden ve onu takip eden ölümle ilgili yani ölen bir erkeğin eşinin evlenmesinin yasak olduğu 4 ay 10 günlük süreyi Allah-u Teala anlattıktan sonra şöyle diyor. Hatta ondan öncesini de şey yapalım. Hemen Bakara suresi 232. ayette Allah şöyle diyor. Diyor ki فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ Kadınlara baskı yapmayın. Eş adaylarıyla nikahlanmaları konusunda. Şimdi eşleriyle değil, eşleriyle kelimesi geçiyor da evli olmadıkları için nikahlanma ifadesinden dolayı evliyse zaten orada evlenmeden bahsedilmez, mecburen mecaz oluyor. Onun için eş adaylarıyla evlenmeleri konusunda onlara baskı yapmayın. اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ aralarında marufa göre razılaşmışlarsa, marufa göre razılaşmak nedir? Maruf işte az önce anlatıldı. Kadın evlenecek işte burada kadınlara hitap ediliyor. Yani kadınları engellemeyin. Kız olsun, dul olsun fark etmez. Hadislerde de öyledir. Engellemeyeceksiniz. Eğer marufa göre anlaşmışlarsa, maruf neydi? İşte zina etmemiş olması gerekiyor karşı tarafın. Zamanında zina etmişse tevbe edip kendisini düzeltmiş olması gerekiyor. Bunu ancak insan başkaları bilir, o bilemez ki. Yani bilmesi çok zordur. Nereden bilecek? Günahlar gizlenir. Onu bilenler gelip anlatacak. Ya da işte Kur'an-ı Kerim'in yasak ya da evlenme yasakları falan. Kur'an'ın koyduğu evlenme yasakları yoksa baskı yapmayacaksınız. O zaman teravide derken karşılıklı rızayla anlaşmışlarsa kim anlaşacak? Ha, Özlem Hanım kim anlaşacak?
Evet, iki tarafın anlaşması lazım.
Yani anlaştırılmışlarsa demiyor.
Doğru.
O zaman kız eşini bulabilecek, erkek de eşini bulabilecek. Konuşacaklar ama konuşmada ne olacak? Yani kapalı alanda değil. Çünkü o zaman iki kişi baş başa kalırsa üçüncüsü şeytan olur diye hadis-i şerif var zaten şey yapıyoruz. Yani uygun şeylerde konuşurlar, anlaşırlar, tamam. Şimdi bu ayetin açık hükmü değil mi? Peki baskı yapmayın diyor. Yine de hatırlatayım, az önce anlatmıştım. Baba kızına, bakire kızına hiç sormadan evlendiriyor. Bu baskı yapmadan daha ağır değil mi? Baskı yapmadan en azından istemiyorum deme hakkı vardır. Ama istemiyorum deme hakkı yok. Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerinde. Evine gidecek diyor. Gitmezse işte öldürüyorlar. İşte töre cinayeti falan dedikler hep din cinayetidir. Yani Allah'ın dinine değil, uydurulmuş dinin cinayetidir. Efendim baskı yapmayın deniyor. Hanefiler güya hürriyetçiymiş. Kızın alnına tabancayı dayadın, evet dedi mi? Bu mahkemenin huzurunda olsa bile nikah geçerli. Ne oldu? Dikkat ediyorsanız hiçbir ayete, evlenme ve boşanma konusunda hiçbir ayet, hiçbir hadis mezheplerin umurunda bile olmamıştır. Ondan sonra, onun için biz bunlardan habersiziz yani. Görücü usulü, aradan şey birbirlerini hiç tanımadan evlenmeler falan filan. Ve bu iddet bekleme ile ilgili, yani kocası ölen bir kadının 4 ay 10 gün sonra evlenmesine Cenab-ı Hak burada müsaade ediyor. Ondan sonraki ayette de şöyle diyor. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. Yani kadın kocası ölmüş, bir erkek de onunla evlenmek istiyor. Bunu hissettirebilirsiniz diyor. O kadınlara, ya senden de iyi bir eş olur yani mesela. Ne mutlu seninle evlenen eşe falan. Yani hissettireceksiniz. Niye? Çünkü evlenme yasağı var o iddet bekleyinceye kadar. Ondan sonra hissettirebileceksiniz yani. Evekten fi enfusikum, ikinizde de içinizde de saklayabilirsiniz. Ya bu kadının bir iddeti tamamlansa da buna bir evlenme teklif etsem diyebilirsiniz. Halimallahu ennekum setezkurunehunne. Allah biliyor ki siz ilerisinde bunu ona söyleyeceksiniz. Çünkü içinizden karar vermişsiniz. Ben bu kadınla evlenmek istiyorum diye. Velakin la tuvaiduhunne sirran. Ama gizlice sözleşmeyin. Şey, vaatleşmeyin. Birbirinize söz vermeyin. Çünkü bu kadın daha henüz şey yapmamış. İddeti bitmemiş. Bak gizlice sözleşmiş, birbirinize vaat etmeyin de demek ki açıkça olabiliyor yani. Ya senden iyi bir eş olur, o da senden de iyi bir eş olur diyebilir yani. Ama asıl yasak şu. Ha illa en tegûlu gavlen ma'rufa, güzel bir söz söylerseniz başka diyor. Yani gizlice değil ama güzel sözler söyleyebilirsiniz. Ama şunu yasaklıyor Allah, iddeti sona ermemiş bir kadınla. Yani boşama, burada bu ayetin bağlamı şeydir, kocası ölen kadındır ama iddet boşanmış bir kadın için de geçerlidir. Üç adet görme zamanı. Gerçi o birinci ve ikinci boşamada bu iş olmaz. Bu daha çok şey için, kocası ölmüş kadınla alakalı. Burada diyor ki Allahü Teala ve la ta'zimu ugdeten nikah. Nikah sözleşmesine karar vermeyin diyor. Hadi sen bir nikah sözleşmesi, birbirlerine karşı böyle güzel sözler söylenir ama nikahımızı yapalım. İşte bittikten sonra falan demeyin diyor. Hatta yebluğal kitabu ecele. Yani o süre sona varıncaya kadar, Kur'an-ı Kerim'de yazılan o süre, yani 4 ay 10 gün bitinceye kadar nikah kararını vermeyin. hadi nikahlanalım, işte şu gün nikah kıydıralım demeyin, birbirinize karşı şey yapmış olursunuz. Şimdi bütün bu ayetler, evet Özlem Hanım, bütün bu ayetler açıkça gösteriyor mu? Böyle görücü usulü falan filan emrediyor mu bu ayetler?
Ya tabii iki tarafın görüşmesine
ya
dair
Zeynep
değil.
Ya da Zeynep Hanım'a da söyleyebiliriz. Söz senin. Evet.
Yani görücüler birbirini beğensin demiyor tabii. Yani.
Görücüler, güzel bir söz. Görücüler birbirini beğensin demiyor, evet. Evet.
Bu arada hocam demin anlattığı bana bir şey çağrıştırdı. Hep böyle dizilerde, filmlerde falan olur. Kadının en mutsuz, yalnız, savunmasız olduğu zaman işte ya eşini kaybettiği ya da işte bir yabancı filmlerde tabii ilişkisinin sonlandığı zamandır. Özellikle eşini kaybeden kadın çok büyük bir yalnızlık, çaresizlik, mutsuzluk içindedir. Bu iddet dönemi de muhtemelen belki o psikolojik bunalımın atlatılacağı dönem olabilir diye düşünüyorum. Bu süre içerisinde verilen bir söz aslında zayıflıkla verilmiş bir söz olabilir kadın tarafından ya da erkek tarafından böyle alınmaya çalışılan bir söz. Kadının zayıflığından faydalanılmış olmasın diye de o iddet süresi konulmuş olabilir. Şu anda fıtraten öyle hissettim. Bunu paylaşmak istedim.
Bir de şu vardır. Mesela Sünni mezheplerin hiçbirisinin kabul etmediği bir ayet daha var. Yani Allah açık, çok açıkça emrettiği halde kabul etmezler. Hesaplarına gelmez. Çünkü kendilerine göre öyle bir sistem kurmuşlar ki işte boşanmayla alakalı ayetin hükümlerini tamamen ortadan kaldırdıkları için boşanmış kadının evden çıkmama hükmünü kocası ölmüş kadına uygulamışlardır. Öyle olunca şey yapamıyorsunuz. İşte buradan hacca gidiyorduk. Bağdat yakınlarında bir yerde mola verdik. Karayoluyla gidiyoruz. Orada bizim bir hacı Musul Bağdat yolundan karşı karşıya geçerken gelen bir araba çarptı ve hacı öldü. Orası da bir yerleşim yeri. Eşi de var. Mezheplere uysak eşini orada bırakmak mecburiyetindeyiz. Onlar Arap olsun öğrensin. Ne ki iki dakikada öğrenir Arapça. İşaret diliyle konuşsun. Tabii biz aldık götürdük geri getirdik. Şimdi bakın şu ayete bakın. Allah şurada şöyle diyor. Diyor ki, şimdi Zeynep Hanım'ın sözleri bana hatırlattı ayeti. Bakara 240. ayet. وَالَّذ۪ينَ تَوَفَّمْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا Sizden vefat edip de geriye eşler bırakanlar. Yani baktınız ki ölme durumu var. Eşim geride kalacak. O eşin, yani çocuklarınız olur ama o eş çocukların annesi olmayabilir. Ya da çocukların annesi de çocuklar yaramazdır, iyi olmayabilirler, problemli olabilir. Diyor ki, وَصِيَّةٍ لِأَزْبَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ Eşleri için bir vasiyet yapması gerekir diyor. Onun bir yıl boyunca oturduğu evden çıkarılmaması. Yani o 4 ay 10 gün iddet bekleme ama işte az önce söylediğiniz psikolojik gibi bir yıl boyunca evden çıkarılmamasını vasiyet etmesi gerekir diye Allah açıkça ayette belirtiyor.
Çıkarılmaması derken atılmaması anlamında olduğunu da vurgulayalım
tabii,
hocam.
Evden atılmaması tabii. Yani yok ona dokunulmaz. Yani orada kendi rahatına devam edecek. Sanki eşi varmış gibi yani. Eşi ölmemiş gibi yani. Ondan sonra فَاِنْ خَرَجْنَ Kendi çıkarsa bak bir yıl burada oturabilir. O bir yıl ne zaman başlar? Eşin öldüğü andan itibaren başlar değil mi? فَاِنْ خَرَجْنَ Kendi çıkarsa çıkma hakkı ne zamandan başlar? Öldüğü gün başlar. Ben burada kalmak istemiyorum diyebilir. Çıkarsa فَلَا جُنَاهَ لَيْكُمْ ف۪ي مَا فَعَلْنَ ف۪ي اَنْفُسِهِنَّ min maruf. Kendi kendine marufa göre, Kur'an koyduğu kurallara göre hareket ediyorsa, yani 4 ay 10 gün geçmeden evlenmiyor, normal bir davranış içerisinde bulunuyorsa Bundan dolayı size düşen herhangi bir sorumluluk yoktur diyor Allah. Şimdi bakın, eşi ölen kadını 4 ay 10 gün evden çıkartmazlar. Mezhepler öyle yapar. Evde oturacak, çıkmayacak. Ayet ne diyor? Hiç ben bu eve bir daha girmek istemiyorum diyebilir değil mi kadın? Bak ayet açık ama bunu hiçbirisi kabul etmez. Ondan sonra Vallahu azizun hakim, Allahü Teala üstün güce sahiptir ve doğru kararlar verir. Onun için yani bunu her defasında bu ayetleri söylüyorum. Yani bizim geleneksel yapımız tamamen İslam'ın, aile yapısı tamamen İslam'ın dışına atılmıştır maalesef. Evet, buyurun.
Hocamın da anlattığı şeyler aslında evlilikten insanları soğutan şeyler maalesef. Ve bunlar yalnızca gelenekte böyle değil, mezheplerde böyle değil. Günümüzde modern hukuk vesaire başka nedenlerle de aslında insanları evlilikten soğutan şeyler var. Bunlar neler ve bunların önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz? Biraz onlardan da bahsedelim istiyoruz. Demin Özlem Hanım bahsetti, modernizmin bir dayatması, Batı toplumunda var olan bu yalnızlık, yalnız yaşama, bireyselcilik, özgürlük gibi vurgularla insanların yalnızlığa aslında sevk edilmesi durumu var. Tabii ki onun yine kötü sonuçlarından da bahsetti Özlem Hanım. O nedenle biz aynı hatayı yapmayalım diye düşünüyoruz. Çünkü genellikle bu uluslararası tuzaklar ilk önce batıdan başlıyor, ondan sonra doğuya doğru kaydırılıp uygulanmaya çalışılıyor gördüğüm kadarıyla. Batıda başladı, onların nüfusu azaldı, zayıfladılar. İş gücü için dışarıdan insan almaya başladılar. Biz aynı hataları yapmayalım diye ümit ediyoruz. Tabii şöyle bir durum da var. Mevcut evliliklerde sorunlar yok mu? Var. Fakat Allah-u Teala zaten bu dünyayı muhteşem mutluluk dünyası olarak yaratmadı. Bütün evliliklerde sorunlar olabileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Yalnızca biz bu sorunları Kur'an-ı Kerim'e göre nasıl çözeriz, nasıl çözmeliyiz, aile hayatımız nasıl mutlu olur, bunları öğrenelim. Eğer Kur'an-ı Kerim'e göre davranırsak kendi evliliklerimiz de mutlu olur. Tabii şunu da göz ardı etmemeliyiz. Evlilik içinde sorunlar yok mu? Var. Bunları çözmenin yolu ayet-i kerimede şöyle anlatılıyor. Ey inanıp güvenenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size karşı haddini aşanlar olur. Tegabun suresi 14. ayet. Onlara karşı dikkatli olun, ancak kusurlarını görmez, yeni bir sayfa açar ve yaptıkları yanlışları örterseniz bilin ki Allah da sizin yanlışlarınızı örter ve ikramda bulunur. Şimdi insan yapısı itibariyle zaten birbirine muhalif bir varlık. Birbirlerine karşı kusurlar işleyebilirler. Kimileri bunu kasten de yapıyor olabilir. Çocuklar da böyle, eşler de böyle olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle durumlarda ne yapmamız tavsiye ediliyor? Görmezden gelin, temiz bir sayfa açın. Oldu da böyle bir hata oldu, aranızda sonradan birisi özür diledi veya anlaştınız ya da özür dilemedi. Olay şu, tekrar tekrar bunu gündeme getirmeyin. Yeniden ortaya çıkartmayın, kimsenin başına kalkmayın. Bu çünkü evliliği, hayatı bir zindana dönüştürür. Önemli olan yeni bir sayfa açmak, hiç olmamış gibi yeniden hayatımıza devam etmek. Her halükarda iki eşe de tavsiye edilen bu. Ha şimdi evlilikte sorunlar olabiliyor. Baba evinizde hiç sorun olmuyor muydu? İnsan nasıl çocuklar, eşler birbirinin hakkına göz dikebiliyorsa çocuklar da göz dikebiliyor. Bunu da görüyoruz. Demek ki baba evinde çocuklarla baba arasında bir sürtüşme olması da çok doğal. İnsanlar hiç diyemezler ki benim annemle babamla aramda hiçbir tartışma olmadan ben bu kadar senedir yaşıyorum. Yani eğer sürekli bir insanın kendi istediği oluyorsa şuna bakmak lazım. demek ki ben karşımdaki birilerini eziyor ya da onun hakkına giriyor olabilirim. Belki bir insanın kendine bu açıdan bakması, dikkat etmesi gerekiyor, gözden geçirmesi gerekiyor. Bu nedenle bir defa evliliklerde sorunları olabileceğini kabul edeceğiz ama bunları çözmenin yolunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlattık. Buna dikkat etmeye çalışacağız. Sonra yine evliliğin önündeki engellerden bir tanesi de günümüzde kötü evliliklerin genele teşmil edilmesi. Yani genel itibariyle evlilik böyle bir şeydir diye servis edilmesi. Tabii maalesef bunda mevcut yasaların da biraz payı var. Özellikle nafaka konusu nedeniyle erkeklere günümüzde yapılan maalesef haksızlık sürüyor. Bunun dışında yani bir gün evli kaldım, 6 ayda boşanamadım, boşandıktan sonra da ömür boyu nafaka ödeyeceğim diyen erkeğin gerçekten kadın hakkına giriyor. Bunu bir kabul etmemiz gerekiyor ilk önce kadınlar olarak. Fakat erkeklerin de...
Çok küçük bir şey yapalım. Mesela evlenme sırasında kadınla erkeğin rızası aranıyor karşılıklı. İkisi de evlenmeye konusunda rızasını bildirdikleri zaman hemen evlilik kabul ediliyor. Peki neden boşanma sırasında tarafların rızası değil de aileyle uzaktan yakından alakası olmayan, ailenin problemleriyle hiçbir ilgisi olmayan bir hakime yetki veriliyor? Bunun bir mantığı var mı? Bu tamamen Katolik nikahının değişik birazcık değişik şeydi, uygulamasıdır. Yani bunu aklı başında olan bir kimse böyle bir şeyi asla kabul edemez. Yani bu çok kötü bir şey. Evet.
Tabii kadına karşı şiddet toplumun bazı kesimlerinde yaygınlaşmış mıdır? Evet, yaygınlaşmıştır. Fakat kadına karşı şiddetin olduğu yerde aynı şekilde çocuklara karşı şiddet de var. Hatta aksi yönde kadınların erkeğe psikolojik, fizyolojik şiddet uyguladığı durumlar da var. Bunların tamamı aslında şu anda kadını korumak adına erkeğe yapılan haksızlıklar yasa çerçevesinde söz konusu. Bunların bir defa giderilmesi gerekiyor. Ama buna rağmen evlilikte mesela nafaka ile ilgili endişesi olanlar ne yapabilirler diye benim aklıma gelen, maalesef toplumumuzda çok böyle çok kötü bakılan, evlilik sözleşmesi yapmış diye kınanan bir durum var. Şu anda maalesef belki bu bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Her iki tarafta eğer konuya insaflı bakarsa. Çünkü insanlar birbirlerine güvenemedikleri için veyahut da ya boşanırsam hayatım mahvolur korkusuyla evlenmekten kaçıyorlar. Bunun çok basit bir yöntemi de var baktığınız zaman. Anlaşmalı, sözleşmeli evliliklerde yapılabilir. Bunu ömrüm boyunca hiç tavsiye edeceğim aklıma gelmezdi ama maalesef bu konuma da geldik. Bu da bir çözüm olabilir. Ondan sonra tabii şöyle bir durum var. Evlilik yaşının geç olması, uzun eğitim sürelerini ve maalesef yanlış bir eğitim sürecinin bir nedeni. Evliliklerin gecikmesi de bir sıkıntı. Bu durumda helal dairesinden uzaklaşılmış oluyor. Fakat uzun eğitim süreleri var olsa bile eğitim esnasında evlenmesi mümkün olabilir çocukların. Ha, ne olmuş oluyor? Çocuklar eğitimleri devam ederken daha kendi hayatını idame ettirebilecek vaziyette değil ki, bu daha kendi ayaklarının üzerinde duramıyor kaygısı var. Bu aslında okulda verilecek bir eğitim değil. Bu çocuğun en küçük yaşından itibaren aile içinde verilmesi gereken bir eğitim. Şu an aman elini kesmesin, aman ısınmasın, aman soğumasın, aman düşmesin, kalkmasın diye çocukları o kadar koruyoruz ki, eskiden 10 yaşında bir çocuk evinde yemek pişirip hasta olan annesine babasına bakabilirken ya da bunlar uzun süreli olmasa bile geçici durumlarda kendini idare edebilirken, şu anda 10 yaşında bir çocuk kapısından dışarı çıkıp bakkala gidemeyecek durumda. Çocuklarımızı lütfen biraz daha kendi ayaklarının üzerinde durabilir şekilde yetiştirelim. Kendi ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde yetiştirelim. Bunu ne kadar erken yaparsak zaten olgunluk, yani rüşt de o kadar erken ortaya çıkacaktır. Ve evlenme çağına da gelecektir çocuklar. Tabii ki kendi ayaklarının üzerinde duran bir insan da kendi yuvasını kurmayı, kendi evinde her söz, yani kendi lafının sözünün geçtiği bir yerde kendi başına oturmayı ya da eşiyle yaşamayı tercih edecektir. Tabii bu gençlerin arada atladığım ufak bir şey vardı, ondan bahsetmek istiyorum. Evliliğin basit bir şey olmadığını, ya evlenelim olmazsa boşanırız diye bir oyuncak olmadığını da Allah-u Teala sağlam bir söz, mithakan galiza ifadesiyle Nisa suresinin 21. ayetinde belirtiyor. Kadınların erkeklerden aldıkları sağlam bir söz olarak niteliyor evliliği Allah-u Teala. O yüzden
bak ve akadne minkum mithakan galiza, bu da çok önemli bir şey, az önce aklıma gelmedi. Kadınlar sizden çok sağlam söz aldılar diyor Allah. Peki babası tarafından evlendirilen bir kızın böyle bir şeyi söz konusu olabilir mi? Ya da baskıyla, Hanefilerin dediği gibi baskıyla evlendirilen bir kız için böyle bir şey düşünülebilir mi? Ya da reşit olmayan birisi için size sağlam söz aldılar denebilir mi? Yani görüyor musun, bakın Müslümanların, Kur'an-ı Kerim'in muhteşemliğiyle Müslümanların zavallılıkları nasıl her defasında ortaya çıkıyor.
Uzun eğitim süreleri ve eğitim esnasında evlenmek dediğimiz zaman ben kızını hali hazırda okurken evlendirmiş olan Özlem hocamıza söz vermek istiyorum. Kendisi bu konuda en çok söz söylemeye layık olan kişidir.
Estağfurullah hocam. Doğum yalnız
geçerken ben de gene buradan topu alıyorum. Şimdi şeyde fakültenin son sınıfını evli okumuştum. Ve birinci sınıftan itibaren de fakültenin öğrenci başkanıydım. Tabii tüm talebelerin ihtiyaçlarıyla meşgul oluyordum. Ondan sonra evliyim. Hanım da rahatsız oldu. Bir ay hastanede, yani yoğun bakıma girdi. Onun yanında kalmak zorunda kaldım. Şimdi bizim fakültede de dersler çok ağırdı. Yani şimdi bütün mezhepleri okumuştuk. Ve derste Arapça okunuyor, ana kaynaklardan okunuyor. Sonra dönem sonunda o kadar çok meşguliyet. Ya bir de baktım, yani o kadar meşguliyetim var ki yazılılardan kaç puan aldığımı göremiyorum. Yani bakacak kadar vaktim yok. Acaba ben kaç puan almışım diye bakacak vaktim yok. Bir de sonunda baktık. Bir arkadaşı fakülte birincisi ilan ettik. Tamam. Benim hiç aklımın köşesine bile geçmiyor. Yani kendi aramızda olsa olsa bu olur diye. Daha sonra bir de baktım ki benim notlarım, bunun arasında uçurum var. Allah Allah, ben bu notları nasıl almışım? Meğer birinci benmişim de haberim yok. Şimdi sonra şunu dedim. Cenab-ı Hakk'a şu sözü verdim. Ya Rabbi, sen kullarına ne kadar çok imkanlar vermişsin. Yani ben hayatımda bir daha vaktim yok, yapamam kelimesini kullanmayacağım. Demek ki sen kullarına çok büyük imkanlar ve güçler vermişsin. Şimdi bu da Zeynep Hanım da dediği gibi, yani insanlar öyle bir tembelliğe alıştırılıyor ki şeyden itibaren, çocukluktan itibaren, bir kere tatil, tatil ne ya? Tatil zamanın boşa geçirilmesi demektir. Atalet. Yok efendim şimdi şu bu falan. Yani bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Herkes her türlü güçlüğe her an göğüs gelecek şekilde yetişmek zorunda. Evet, şimdi hem kayınvalide olan
sağ olun hocam. Şimdi öyle bir şey ki ben bu kızımı evlendirme sürecinde en çok etrafımızın olumsuz yaklaşımlarından rahatsız oldum. Niye? Üniversite 3. sınıftaydı kızım. Damadımız da keza üniversite 3. sınıftaydı. Bize herkesin önerisi hiçbir şekilde bu çocukları evlendirmemememiz yönündeydi. Oysa dedik ki işte belli bir maddi imkan sağlanabiliyor, oturulabilecekleri bir yer temin edilebiliyor. Engel nedir? Engel nedir bunun önünde diye sorduğumuzda, işte bunlar daha çok küçük. Çok küçük oldukları için evlenmeleri mümkün değil gibi cevaplar aldık. Hani oyuncak sanırlar ve benzeri böyle şeyler. çok şükür bu çevrem bu konuda teşvik etti. Hani korkmanıza gerek yok ve benzeri diye. Ben en çok dünürümün tavrına hayran kaldım. Niye ona yapılan baskı bize yapılan baskının iki katıydı? Oğlunun niye bu kadar erken yaşta sorumluluk altına sokuyorsun şeklinde. O bunlara kulağını tıkadı ve Allah'a şükür biz çocuklarımızı 2,5 sene önce evlendirmek nasip oldu ve 2,5 senedir de bunun 2 senesi beraber oturduk. Yine etraftan söylenenlerin aksine yaşanan büyük bir olumsuzluk olmadı. Herhangi bir küslük, kırgınlık ve benzeri bir şey olmadı aramızda. Onlar belli bir imkana kavuştuktan sonra tabii ki doğal olarak kendi evlerini kurdular. Nikah sırasında benim burada değinmek istediğim bir şey de var. Zeynep Hanım'ın konusuna da devam olaraktan. Ebu Davud'da nikah bahsinde nikahın en hayırlısı külfetsiz olanıdır diye bir hadis-i şerif var. Şimdi bunu da biz toplumumuzda çok ıskalıyoruz. Maalesef o kadar ıskalanan bir boyut ki. Bunu bizatihi ben de yaşadım ama Allah'a şükür biz çocuklarımızın nasıl diyeyim tavırlarından dolayı ucuz atlattık öyle diyebilirim. Etrafa kalsa her şey mükemmel olmalı, işte nasıl diyeyim söz ayrı olmalı, onun masrafı ayrı olmalı, nişan ayrı olmalı, onun masrafı kına ayrı olmalı, nikah ayrı olmalı, düğün ayrı olmalı, işte çeyiz paketleri satılıyor, boy boy içinde işte bilmem kaç tane tabak, bilmem kaç tane tencere var. Bunlara baktığınız zaman gerçekten dağ gibi rakamlar önünüze çıkıyor. Evlenecek gençlerin önüne de çıkıyor, ailelerinin önüne de çıkıyor. Oysa İnsan için asgari olarak ne gereklidir diye sorduğunuz zaman bir tabak takımı, bir çatal kaşık takımı, 2-3 tencere bir mutfak çeyizini kapatabiliyor. Keza yine mefruşat daha azına gittiğiniz zaman, asgarisine gittiğiniz zaman çok büyük meblağlara ulaşmıyor. Şimdi evlenmek isteyen tarafların önündeki en büyük engellerden biri de bu evlilik masrafları. Bunların asgariye çekilebilmesi için algıların değiştirilmesi lazım. Yani işte mesela şu var kızlarımızda, mutlaka bana evlenme teklif edecek olan kişi tek taşını alacak. Maalesef muhafazakar genç kızlarımızda, Müslüman genç kızlarımızda da bu çok fazla yaygın. Tek taşını alacak, gelecek, önümde diz çökecek ve bana öyle evlenme teklif edecek. Şimdi iki boyuttan da evliliğin önünde engel teşkil edebilecek yönleri var. Birinci boyutu o tek taşın masrafı, gerekli bir şey mi çok tartışılır. İkinci boyutu önünde diz çökerek ona evlenme teklif etmesi ki bu nasıl bir gereklilik haline getirildi toplumda? Ben o süreci takip edemedim açıkçası ama maalesef böyle bir gelenek oluştu neredeyse. Bunlar da sorgulanmalı. Bunların dışında kime görev düşüyor bunları sorgulamak için? Yine büyüklere, yine anne babalara, yine bilinçlendirmeye büyük pay düşüyor. Nesilleri bilinçlendirmemiz lazım. Şu da var. Evlenecek tarafların beklentileri karşı taraftan gerçekten çok yüksek. Mesela kadın olsun, erkek olsun, çalışan, düzenli geliri olan, hatta çalışan, düzenli geliri olanı geçtik, çok zengin olan eşlerle evlenmek istiyorlar. Bunun yanı sıra herkes evin içinde kendi işini yapmalı. Mesela erkek çayını kalkıp kendisi doldurmalı. Tabii bu belli bir yere kadar doğru. Ama bunu beklenti olarak önüne direkt koyduğunuz zaman işte yemeği sen de yemek yapacaksın, sen de ütü yapacaksın, sen de temizlik yapacaksın diye erkeğin önüne bunu koyduğunuz zaman bunlar erkeklerde bir adım geri durma sebebi oluşturuyor evlenmekten. Tabii tersi de var. Çok mükemmelliyetçi erkekler de var. Kadınlardan evlendiğinde işte her gün ziyafet sofrası kurmasını bekleyen erkekler de var. Böyle aile geleneği olan aileler de var. Bunlar da belki genç kızlarda evlenmekten bir adım geri durma sebebi olarak karşımıza çıkabiliyor. Ailenin beklentisi çok yüksek zaten damat adayından. Burada Kur'an-ı Kerim'de bir örneğe değinmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'den bir örneğe değinmek istiyorum. Şuayb Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam arasında geçen bir dakika, ayet numarasını bulayım hemen. Kasas suresi 25-28. Hatta 23-28. Ayetler arasında ki bölüm var. Burada Hazreti Musa yurdundan kaçmış durumda bir bölgeye geliyor. Su başında hayvanlarını otlatan iki kız görüyor. Onlara yardım ediyor. Ve ondan sonra ayetler şöyle devam ediyor. Kasas suresi 25-28. Derken o iki kadından biri utana sıkıla yürüyerek geldi ve dedi ki, babam seni çağırıyor. Hayvanlarımızı sulamandan dolayı seni ödüllendirecek. Musa babalarının yanına varıp da başından geçenleri anlatınca adam dedi ki, korkma, o zalimler topluluğundan kurtulmuşsun. İki kadından biri dedi ki, babacığım, onu ücretle tutsana, güçlü ve güvenilir olan bu kişi senin ücretle tutacağın en iyi kişidir. Bakın, Musa Aleyhisselam yurdundan kaçmış, beş parasız bir durumda ve Allah'ım senden gelecek her hayra muhtacım diye dua ediyor. Onun üzerine bu olaylar gelişiyor ve ayetler şöyle devam ediyor. Babaları dedi ki, yanımda 8 yıl ücretle çalışman şartıyla bu iki kızımdan birini sana nikahlamak isterim. Eğer 10 yıla tamamlarsan o sana kalmıştır. Sana güçlük çıkarmak istemem. Allah gerekli desteği verirse benim iyi bir kimse olduğumu görürsün. Musa dedi ki, bu aramızda kalsın. İki süreden hangisini doldurursam doldurayım benden bir şey istenmeyecek. Sözlerimize vekil olan Allah'tır. Şimdi düşünün, bugün Musa Aleyhisselam durumundaki bir damat adayına kim kız verir?
Mesela Suriye'den gelmiş.
Evet. Mesela Suriye'den gelmiş, çalışkan, güçlü, gayretli bir genç. Kim kızını verir buna? Bakın, toplumsal algılarımız, ayarlarımız nasıl bozulmuş. Oysa Allah-u Teala evlenmek isteyene kolaylaştıracağını da söylüyor. O zenginlik, yani rızık noktasında onların kaygı çekmeyeceğine dair de ifadeler var. Şimdi bu algıların düzeltilmesi için önce ebeveynlere rol düşüyor. Yani bu sosyal medyadaki veya normal medyadaki dizilerdeki hayatların gerçek hayatta olmadığını çocuklarımıza anlatmak, bunların birer sanal algı olduğunu, kurgu olduğunu çocuklarımıza anlatmak, gerçek hayatın koşullarını onlara öğretmek öncelikle bizlerin görevi ve beklentilerimizi de tekrar fabrika ayarlarına göre ayarlamak zorunda olan biraz da biz ebeveynleriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Evet, iyi düşünüyorsun. Burada bu Musa Aleyhisselam olayında şey de var. Mesela hangi kızın evlenmek istediği belli burada. Ayet üzerine dikkatli şey yaparsın. Musa Aleyhisselam'ın yanına böyle utana utana gidiyor. Çünkü içerisinde bir takım ortaya çıkaramadığı duyguları var. Onu çağırmaya gidiyor o kız. Geldikten sonra da babasına ne diyor? Bu sen tutacağın, yani ücrete tutacağın en iyi kişi güçlü ve güvenilir. Peki bir kadının, bir erkekten, eşinin nasıl olmasını istediğini şey yaparsak güçlü ve güvenilir. Başka bir üçüncü bir şey var mı? Bir şey, zenginlik var işte. O değil demek ki, güçlü ve güvenilir.
Evet. O zenginlik bu çağda bozulmuş bir algı belki.
Evet. Adamda gücü, adamdan yani güçlü bir kişiliği yoksa, o da güçlü kişiliğini orada gösterdi. Geldi orada hayvanlarını sulamak istemeyen o hanımlara yardımcı oldu. Götürdü, suladı, getirdi, bunlara teslim etti ve en küçük bir yanlış şey yapmadı. Baktı yani, gerçekten hem gücünü ortaya koydu hem de ne kadar güvenilir bir kişi, bir yapıda olduğunu göstermiş oldu. Babası da bakıyor, güçlü güvenilir diye. Bu kızlardan birisini Musa Aleyhisselam da görüyor. Kimin talepli olduğunu, istekli olduğunu. Ve burada kızların psikolojisini de bozmuyor. Böylece şey yapıyor, yani onları evlendiriyor. Evet, şimdi sizi dinleyelim.
Yani bütün bunların sonucunda bizim söylemek istediğimiz, vurgulamak istediğimiz şey şudur. Zaten Allah-u Teala insanları çift yaratmıştır. Evliliği ve çevremizdeki evli olmayanları evlendirmeyi teşvik etmiştir. Çünkü kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır. Ve bu hadis-i şerifi de Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Ahmet Hanbel'in Müsned'inde ve Daimi'de geçen bir hadis-i şerif. Kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır. Ancak iki yarım birbirini tamamladığı zaman gerçekten daha güzel, kendilerini de tam hisseden bir biçimde hayatlarını sürdürürler. O yüzden mümkünse dengini bulan herkesin evlenmesini, evlendirilmesini, evliliğin kolaylaştırılmasını teşvik etmek istiyoruz. Tabii burada maalesef şöyle bir şey vardı. Bu hadis-i şerifi bulduğumuz zaman hadisin aslı innemen nisa şakaikur rical. Kadınlar erkeklerin şakikidir, şakikleridir şeklinde. Fakat Türkçe tercümesi şöyleydi. Kadınlar erkeklerin yarısıdır. Diğer yarısını geçmişler. Yani bir elmanın iki yarısı anlamına gelen şakik, yani bir bütünün ortadan ikiye bölündüğü zaman iki eşit yarısı anlamına gelen bir şakik kelimesini öyle tercüme etmişler ki kadınlar erkeklerin yarısıdır. Buradan da anlıyorsunuz ki kadının işte aklı yarımdır, dini yarımdır vesaire gibi iftiralar bunun üzerine bina ediliyor. Bunun gibi tabii uydurulan bazı rivayetler var vesaire. Hayır, kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır, erkekler de kadınların diğer yarısıdır. Birbirlerini tamamlarlar ve bu şekilde mutlu ve sağlıklı, huzurlu bir yaşam sürdürürler inşallah diye ümit ediyoruz. Bizim de müminler olarak bunu amaçlayacak ve bunların önündeki engelleri kaldıracak elimizden gelen her şeyi yapmamız, Kur'an'ın bu konudaki hükümlerini yaygınlaştırmamız, bilinir hale getirmemiz gerekiyor.
Peki şimdi bir hadis rivayet ederler. Onu da gördün mü? Hani şimdi metinde hata yaparım. Şimdi söyleyince hatırıma geldi. Hani Resulullah demiş ki, aklı ve dini noksan olanlardan erkekleri sizin kadar ayartan birisini görmedim. Öyle bir hadisten bahsedilir. Zannetsem de güçlü kaynaklarda. Şimdi bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Hani bir ara sık sık burada da birkaç kere tekrarladık. Mesela Resulullah ashabına ne demiş? Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Karşısındakiler kim? Ashab-ı yıldızlar gibiyse kiminle konuşuyor Resulullah? Hangisine uyarsanız diye de uyan kim? Uyacak olan kim? Karşısındaki ashabıysa siz yıldızlar gibisiniz desin, size kim uyarsa desin. Ashab-ı yıldızlar gibi hangisine uyarsanız. Bunlar hep uydurma şeylerdir. Onu da buldun mu?
Evet,
bir oku.
Aklı ve dini noksan olanlar içinde sizin kadar akıl sahiplerine galebe çalanını görmedim.
Kaynak diyor. Belli mi?
Henüz bulamadım hocam.
Buhari gibi aklımda ama yanlış olabilir.
Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi hepsinde saymışlar.
Ha, bak, yani çok güçlü bir hadis. Bak şimdi, ben şimdi şöyle söyleyeyim bakın. Sen bir de oku onu bir zahmet.
Aklı ve dini noksan olanlar içinde. Tamam.
Aklı ve dini noksan olanlar kimler ki? Onların içinde kadınlar da var. Kim aklı ve dini noksan olanlar? Biliyor musunuz siz? Var mı yeryüzünde? Ya bak, yalan söylemek o kadar zordur ki. Bir yalan söyledin mi? Yüzlerce yalan söylemen lazım ki aşık vermeyesin. Bu yalan Resulullah'a karşı söylenmişse düşünün. Aklı ve dini noksan olanlar içinde.
Sizin kadar akıl sahiplerine galebe çalanını görmedim.
O zaman akıl sahibi kim? O zaman aklı ve dini noksan. Aklı noksan neymiş orada?
Kadınlar işte.
Yok, kadının şahitliği erkeğin şahitliğin yarısıymış.
Tabii.
Yarısı mı? İlgili ayet ve hadislerden okuyun bakalım. Böyle bir olay yok. Bizim kadının şahitliği yazısını okuyun göreceksiniz. Allah-u Teala kadının erkeğin şahitliğini aynı saymıştır. Sadece bir tek olayda kadınları korumuştur, o kadar. Onu da bütün ayrıntılarını vermiştir Bakara 282'de. Ve şeyler bizim geleneksel yapıda, fıkıhta hiçbir mezhep kadınların had ve kısas cezalarında şahitliğini kabul etmez. Had ve kısas ne demek? Kısas yani kadının yanında gelip kocasını öldürecekler, şahitlik yapamayacak. Niye kadınmış? Kısas mesela zina. Kadınların bulunduğu yere girecekler, onlara affedersiniz tecavüz edecekler, onlar şahitlik yapamayacak. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve net zina davasında kadın erkek şahitliğinin eşitliği var. Bizim siteye bakarsanız görürsünüz. Hiçbir hadise uymaz, ayetlere de uymaz. Bunlar gene birazcık haklı gibi gösterecek şey var. İşte Bakara 282'ye verdikleri yanlış anlamlar var. Şimdi burada ne dedi? Aklı ve dini noksan. Dini niye noksan? Efendim adetliyken namaz kılamazmış. Kim dedi adetliyken namaz kılamaz diye bir ayet, bir hadis var mı? Nereden çıkardınız bunu? Peki, farz edelim ki Allah adetliyken namaz kılmayı emretmiş. Allah'ın emrine uymak dini noksanlık mıdır? He? Peki erkeklerin aklını çelen kadınlardan başka kim varmış ki? Sizin neydi o son cümle? Aklına galebe çalan başka ne var? Başka kim var? Yani o kadar yanlışlarla dolu bir söz ki ve maalesef kendi yanlışlarına Resulullah'a alet ediyor ve hadis diye kitaplara dolduruyorlar. Onun için her şeyde bizim esas alacağımız şey Kur'an-ı Kerim'dir. Evlenme konusunda da buna dikkat edin. Tamam mı sizin söyledikleriniz? Peki Allah razı olsun. Bence çok güzel ve istifadeli bir toplantı oldu. İyi de çalışmışsınız. Allah hep ikinizden de razı olsun. Sağ olun. Şimdi tekrar en başta okuduğum ayette bitireyim. Nur suresi 32. ayette Allah ne dedi? Estağfirullah. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ İçinizden evli olmayanları evlendirin. Evlendirin. Tüm Müslümanlara verilen bir emirdir. Bunu evlendirme olayı tüm Müslümanlara verildiği için bir kişinin evlendirildiğinin de ilan edilmesi gerekir. Onun için hani bir hadis vardı. İstersen onu bir şey yap. Def meselesi.
Biz tabii bu konuyla alakalı müstakil bir program da yapmayı inşallah istiyoruz. Nikahla alakalı. Haram olan, evet. Haram olanla helal olan arasındaki ayırıcı özellik, yani haram olan ilişki ile helal olan nikah arasındaki ayırıcı özellik defle ve sesle duyurulmasıdır. Ve bir başka hadis-i şerif daha var. Nikahı ilan edin, onu topluma açık olan mescitlerde yapın ve onda def çalın.
Bak, def çalışı. Niye def çaldığınız zaman burada ne var? Birisi evlenmiş. Sizin hiç istemediğiniz kişi de duyar orada. Mescitlerde yapın. Mescide giriş. Ben buraya davetliydim. Şimdi düğünlere davetli olmayanlar gidebiliyor mu? Peki mescit olduğu zaman davetli olma şartı var mı? Herkes rahatlıkla girer. Peki mescitte gidip de bunu kutladığınız zaman imama kaç lira ödemeniz gerekir? Resulullah mesela bu İmamların görevlendirilmeleri çok sonra başlamıştır. Bu hadisler söylenen imam, görevli imam diye bir şey yok. Gidersiniz mescide, birisi geçer namaz namazı kıldırır. Öğlende birisi, ikindi de bir başkası, akşam bir başkası. O çevrede gelir, bu orada oturanlar da mescidin ihtiyaçlarını karşılar. Birisi çıkar ezan okur. Tamam, bu kadar. O zaman ne oldu? Hem çok ucuz, hem de hiç kimseden gizlenemeyen bir şey oluyor nikah.
Mescid çatısına çıkıp diye geçiyor. Üstünde diye geçiyor.
Mescidin içinde de var. Resulullah bunu yapmıştır. Bizim müzikle ilgili yazılarımızı okursanız görürsünüz. Ama çıksın şeyde onu da minareden çalsınlar defi. Olur, bir şey olmaz. Peki. Allah razı olsun. Allah ayet okuyacaktım. Ve enkihu leyyama minkum diyor Allah. Nur 32'de. İçinizden evli olmayanları evlendirin. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Erkek ve kadın esirlerinizden de uygun olanları evlendirin. Esir deyip de şey yapmıyorsun, bak onunla evlendiriyorsun. Çok iyi ilgileniyorsun onunla, onun da ihtiyacını karşılıyorsun. اِنْ يَكُونُ فُقَرَاءَ Şimdi o evlendirdiğin zaman da bu bunların bir takım yaramazlıklarına da engel olmuş oluyorsun. اِنْ يَكُونُ فُقَرَاءَ Eğer muhtaç iseler, evlenecek kişiler, يُونِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Allah kendi ikramıyla onların ihtiyacını karşılar. Yani benim malım yoktur diye evlenmekten kaçınmayın. İşte Musa Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi. Ondan sonra وَاللّٰهُ وَاسِعُونَ عَلِيمٌ Allah'ın imkanları geniştir, herkesin iç durumunu gayet iyi bilir. O zaman demek ki hepimizin Müslüman olarak insanları evlendirme görevimiz var. Evlendirme sırasında bu Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kurallara uymamız lazım. Kur'an'ın koyduğu kurallara uyarsak dünyada hiç kimse bu kuralların aleyhinde tek kelime söyleyemez. Herkes ya gerçekten ne muhteşemmiştir. Evlenmek de kolay, boşanmak da kolay. Evlenmede kadın erkek karşılıklı anlaşmayla şey yapıyorsa boşanmada da ikisinde teker teker yetkileri var. Öyle boşanma hiç şeyin bir başkasının yetisini asla bırakılamaz. Böyle bir şey de söz konusu değil. O zaman bu hususta şeye çok dikkat etmek lazım. Yani Allah'ın emirlerine uymaya hep İstanbul Sözleşmesi'ne haklı olarak karşı çıkıyoruz ama Abbasilerden beri İslam diye uygulanan aile hukukunun da İslam'la uzaktan yakından ilgisi olmadığını da çok iyi bilmemiz lazım. Allah-u Teala cümlemizi rızasından ayırmasın. Allah yardımcımız olsun.